Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 28.
Bir de bunun insanın geçmişini ve geleceğini açıklamaya yettiği kanıtlanabilirse, ilkeler de ilkelerle övünen toplumlar da yıkılacaktır. Marx bu işe girişecektir işte. İnsan üretim ve toplumla birlikte doğmuştur. Toprak eşitsizliği, üretim araçlarının az ya da çok hızlı gelişimi, yaşama kavgası kısa zamanda toplumsal eşitsizlikler yaratmış, bunlar da üretim ve dağılım arasında karşıtlıklar, dolayısıyla sınıf kavgaları olarak biçimlenmiştir. Bu kavgalar ve karşıtlıklar toplumun yürütücü güçleridir. İlk çağdaki kölelik, daha sonraki derebeylerine bağlılık, üreticilerin üretim araçlarını ellerinde tuttukları, klasik yüzyılların esnaflığı ile sonuçlanan uzun bir yolun aşamaları olmuştur. Bundan sonra dünya yollarının açılışı, yeni pazarların bulunuşu, eski ölçüsünde bölgesel olmayan bir üretimi zorunlu kılar. Üretim biçimiyle yeni dağılım gereklilikleri arasındaki çelişki bile küçük tarım ve küçük sanayi yönetiminin sonunu göstermektedir. Sanayi devrimi, buharın bulunması, pazarların paylaşılamaması ister istemez küçük mal sahiplerinin yutulması ve büyük yapım evlerinin kurulmasıyla sonuçlanacaktır. Üretim araçları bunları satın alabilmiş olanların elinde toplanacaktır o zaman. Gerçek üreticilerin, emekçilerin paralı adama satabilecekleri kol güçlerinden başka bir şeyleri yoktur artık. Böylece burjuva kapitalizmi üretim araçlarıyla üreticinin birbirlerinden ayrılmasıyla tanımlanır. Bu karşıtlıklar bir dizi kaçınılmaz sonuç doğuracak, Marx'ın karşıtlıkların sonucu muştulamasına yol açacaktır. Hemen söyleyelim ki ilk bakışta sınıfların iltişimsel kavgası konusunda sağlam bir ilkenin birdenbire gerçekliğini yitirmesi için hiçbir neden yoktur. Bu ilke ya her zaman doğrudur ya da hiçbir zaman doğru olmamıştır. Marx nasıl 1789'dan sonra düzen kalmamışsa devrimden sonra da sınıf kalmayacağını söyler. Ama sınıflar yok olmadan düzenler yok olmuştur. Sınıfların yerlerini başka bir toplumsal karşıtlığa bırakmayacağını belirten bir şey de yoktur. Yine de Marksçı önbilinin özü bu kesinlemededir. Marksçı kalıp bilinir. Marx, Adam Smith ve Ricardo'dan sonra her malın değerini bu malı oluşturan emeğin niceliğiyle tanımlar. Proleterin kapitaliste sattığı emek miktarının değeri de kendisini üretmiş olan emek miktarıyla, başka bir deyişle geçinebilmesi için zorunlu tüketim mallarının değeriyle tanımlanan bir maldır. Kapitalist bu malı satın alırken bunu kendisine satan kişinin yani emekçinin doyabilmesi, geçinebilmesi için bu malın karşılığını yeterince ödemeye söz verir. Ama aynı zamanda onu elinden geldiğince çalıştırma hakkını da elde eder. Olabildiğince uzun zaman ve geçimi için zorunlu olandan fazla da yapabilir bunu. 12 saatlik bir çalışmanın yarısı geçim üretimlerinin değerine denk bir değer üretmeye yetmiyorsa, geri kalan 6 saat ödenmemiş saatlerdir. Bir artık değerdir. Kapitalistin kazancını oluşturur. Öyleyse kapitalistin çıkarı çalışma saatlerini elden geldiğince uzatmakta ya da artık bunu yapamıyorsa işçinin verimini en yüksek derecesine çıkarmaktadır. Birinci gereklilik polis ve zulüm sorunudur. İkincisi ise çalışmayı örgütleme sorunu. Bu ilkin iş bölümüne, sonra da işçiyi insan dışı kılan makineleşmeye götürür. Öte yandan dış pazar çekişmesi, yani gittikçe daha büyük yatırımlar yapma zorunluluğu, toplama ve biriktirme olgularını oluşturur. Örneğin düşük fiyatları uzun zaman sürdürebilecek olan büyük kapitalistler, küçük kapitalistleri yutar. Kazancın gittikçe artan bir yanı yeni makinelere yatırılır ve sermayenin değişmez yanında toplanır. Bir çifte devinim orta sınıfların iflasını hızlandırarak onları proletarya ile birleştirir, sonra da yalnızca proletarların ürettiği zenginlikleri sayıları gittikçe azalan ellerde toplar. Böylece düşkünlük çoğaldıkça proletarya genişler. Sermaye gittikçe artan güçleri hırsızlığa dayalı olan birkaç efendinin elinde toplanır. Öte yandan bu efendiler birbirini kovalayan bunalımlarla sarsılır, dizginin çelişkileri altında ezilir, kölelerin geçimini bile sağlayamaz olurlar. Özel kişilerin ya da devletin acıma duygularına bağlanır kölelerin yazgısı. Bir gün olur, uçsuz bucaksız bir ezilmiş köleler ordusu bir avuç değersiz efendi ile karşı karşıya gelir ister istemez. Bugün devrim günüdür. Burjuva sınıfının iflası da, proletaryanın yengisi de aynı derecede kaçınılmaz şeylerdir. Bundan böyle ünlü olan betimleme henüz karşıtlıkların sonunu göz önüne almaz. Proletaryanın yengisinden sonra yaşama kavgası ağırlığını duyurabilir. Yeni karşıtlıklar doğurabilir. O zaman biri ekonomik, öbürü tümüyle öğretisel olmak üzere iki kavram girer işin içine. Bu iki kavram Marx'ın etkin gerekliliği diye adlandırabileceğimiz şey de birbiriyle birleşir. Sermayeyi gerçekten az sayıda elde toplayan aynı ekonomik evrim karşıtlığı aynı zamanda hem daha zalim hem de bir bakıma gerçek dışı kılar. Üretici güçlerin en yüksek noktasında proletaryanın üretim araçlarını özel iyilikten kurtarıp kendi avucuna alabilmesi için bir fiske yeter gibi görünür. Özel servet tek bir sahibin elinde toplanınca ancak bir tek insanın varlığıyla ayrılmıştır ortak servetten. Özel kapitalizmin kaçınılmaz sonucu bir tür devlet kapitalizmidir. Sermaye ile eylem bundan böyle birleşmiş olarak bolluğu ve adaleti sağlaması için bu kapitalizmi toplumun hizmetine vermek yetecektir. Marx işte bu mutlu sonucu göz önüne alarak burjuva sınıfının bilinçsizce de olsa yüklendiği devrimci işlevi her zaman övmüştür. Kapitalizmin hem yoksulluk hem ilerleme kaynağı olan bir tarihsel hukukundan söz etmiştir. Ona göre sermayenin tarihsel görevi daha üstün bir üretim biçiminin koşullarını hazırlamaktır. Onu aklayan da budur. Kendisi devrimci değildir bu üretim biçiminin ama devrimin taçlanması olacaktır. Burjuva üretiminin yalnız temelleri devrimseldir. Marx, insanın ancak çözebileceği bilmeceleri sorduğunu söylerken, devrim sorununun çözümünün kapitalist dizgede bir tohum olarak bulunduğunu belirtir. Böylece daha az sanayileşmiş bir üretime geri dönmektense, burjuva düzenine katlanmayı, hatta onun kurulmasına yardımcı olmayı salık verir. Proleterler, burjuva devrimini işçi devriminin bir koşulu olarak görebilirler, görmeleri gerekir. Böylece Marx üretimin peygamberi olur ve başka yerde olmasa da bu noktada gerçekten çok öğretiye değer verdiği söylenebilir. Üretimi üretim için istemiş, üstelik insanlara kulak asmadı diye Manchester kapitalizminin iktisatçısı Ricardo'yu suçlayanlara her zaman karşı çıkmış, onu savunmuştur. Marx Hegel'e yaraşır bir pervasızlıkla, üstünlüğü de buradadır işte diye yanıtlar. Gerçekten de bütün insanlığın kurtuluşuna yarayacaksa insanların kurban edilmesinin ne önemi vardır? İlerleme iksiri yalnızca öldürülmüş düşmanların kafatasından içmek isteyen şu korkunç tanrıya benzer. Ne olursa olsun ilerlemedir. Sanayi yıkımından sonra uzlaşma günü işkence edici olmaktan çıkacaktır. Ama proletarya ister istemez bu devrimi yapacak, ister istemez üretim araçlarını kendi eline alacak olsa bile bunları herkesin yararına kullanmasını bilecek midir? Onun bağrından da takımların, sınıfların, karşıtlıkların çıkmayacağının güvencesi nerededir? Güvence Hegel'dedir. Proletarya zenginliğini herkesin iyiliği için kullanmak zorundadır. Proletarya değildir, özele yani kapitalizme karşı çıkan evrenseldir o. Sermaye ile proletaryanın karşıtlığı, tek ile evrensel arasındaki kavganın son evresidir. Tıpkı tarihsel efendi ve köle trajedyasının canlandırdığı gibi. Marx'ın çizdiği ülkücü taslağın sonunda proletarya bütün sınıfları kendi yapısına katmış, ancak ünlü cinayetin temsilcileri olan bir avuç efendiyi kendi dışında bırakmıştır. Devrim haklı olarak onları yok edecektir. Öte yandan kapitalizm, proletaryayı son düşkünlüğe dek götürerek kendisini başka insanlardan ayırabilecek bütün belirleyici niteliklerden yavaş yavaş sıyırır. Hiçbir şeyi yoktur artık, ne malı, ne aktöresi, ne yurdu kalmıştır. Öyleyse bundan böyle çıplak ve dizginlenmez temsilcisi olduğu insan türünden başka hiçbir şeye bağlı değildir. Kendi kendini doğrularsa her şeyi ve herkesi doğrular. Proleterler birer tanrı oldukları için değil, tam tersine en insan dışı koşula indirgenmiş oldukları için. Eksiksiz bir benlik kesinlemesini ancak benlik kesinlemesinin tümüyle dışında bırakılmış olan proleterler gerçekleştirebilir. Budur proletaryanın görevi. En son alçalıştan en yüce onuru yaratmak. Acıları ve savaşlarıyla yozlaşmanın ortak günahını bağışlatan insan İsa'dır o. İlkin tüm yoksamanın sayılmaz çilecisi, sonra da tam kesinlemenin habercisidir. Proletarya ortadan kalkmadıkça felsefe gerçekleşemez. Felsefe gerçekleşemedikçe proletarya kurtuluşa eremez. Sonra proletarya ancak dünya tarihi düzleminde var olabilir. Komünist eylem ancak gezegenin bir tarihsel gerçeği olarak var olabilir. Ama bu İsa aynı zamanda öç alıcıdır da. Marx'a göre özel servetin kendi kendisi hakkındaki yargısını yerine getirir. Günümüzün tüm evleri gizlenli bir kızıl haçın damgasını taşır. Yargıç tarihtir. Yargının uygulayıcısı da proletarya. Kısacası sonuç kaçınılmaz bir şeydir. Bunalımlar bunalımları izleyecek, proletaryanın düşüşü derinleşecek, sayısı arttıkça artacaktır. Alışveriş dünyasının silineceği, tarihin son bir şiddetle şiddetli olmaktan çıkacağı dakikaya dek sonlar ülkesi kurulmuş olacaktır. Bu gerekliliğin bir tür politik sekinciliğe dek götürülmesinin nedeni anlaşılıyor. Hegel düşüncesinin başına gelmişti, devrimi önlemek nasıl burjuvaların elinde değilse, onu yaratmanın da proleterlerin elinde bulunmadığı düşüncesinde olan Kautsky gibi Marksçıların da başına gelmiştir. Öğretinin eylemci yönünü seçecek olan Lenin bile 1905 yılında bir aforozlama havasıyla işçi sınıfının kurtuluşunu kapitalizmin kitlece gelişmesinden başka bir şeyde aramak gerici bir görüştür diye yazıyordu. Ekonomik özde atlama olmaz Marx'a göre. Aşamaları yıkmamak gerekir. Evrimci sosyalistlerin bu noktada Marx'a bağlı kaldıklarını söylemek yanlış olur. Evrimin yıkıcı yönünü azalttıkları, dolayısıyla kaçınılmaz sonucu geciktirdikleri oranda gerekircilik düzeltmeleri yatsır. Böyle bir tutumun mantığı, işçinin yoksulluğunu artırabilecek şeylerin iyi karşılanmasını gerektirir. Bir gün her şeye sahip olabilmesi için işçiye hiçbir şey vermemelidir. Yine de Marx bu sekinciliğin tehlikesini sezmiştir. İktidar beklenmez, beklenirse sonsuza dek beklenir. Bir gün gelir, almak gerekir. Ama Marx'ın bütün okurları için bulanıklık içinde yüzen bir gündür bugün. Bu konuda kendi kendisiyle çelişir durur. Toplumun işçi diktatörlüğünden geçmeye tarihsel bakımdan zorunlu olduğunu belirtmişti. Bu diktatörlüğün niteliğine gelince tanımları çelişkilidir. Varlığının köleliğin varlığından ayrılmaz olduğunu söylemekle devleti açıkça suçladığı söz götürmez. Ama geçici bir diktatörlük kavramını insan yaratılışı konusunda bildiklerimize aykırı bulan Bakunin'in bu ne de olsa haklı gözlemine karşı çıkmıştır. Ne var ki Marx, yetişimsel gerçeklerin ruh bilim gerçeklerinden üstün olduğu düşüncesindeydi. Ne diyordu yetişim? Komünistler için devletin ortadan kaldırılması ancak sınıfların başka bir sınıfı ezmesi için örgütlenmiş bir iktidar gereksinimini ortadan kaldırır. O zaman kişiler hükümeti yerini nesneler yönetimine bırakıyordu. Öyleyse eğitim kesindi ve proletarya devletini yalnızca burjuva sınıfının yok edeceği ya da proletaryanın yapısına katılacağı zaman için doğruluyordu. Ne yazık ki önbili ve yazgıcılık başka yorumlara da açıktı. Cennetin gerçekliği kesinse tutulacak yolların ne önemi var? Geleceğe inanmayan için acı hiç de geçici değildir. Ama 101. yılda cennetin gerçekleşeceğine inanan kişi için 100 yıllık acı gelip geçicidir. Önbili açısından hiçbir şeyin önemi yoktur. Ne olursa olsun burjuva sınıfı silinince proletarya üretim gelişmesinin mantığına uygun olarak üretimin doruğunda evrensel insanın saltanatını kurar. Bu iş diktatörlük yoluyla olmuş, şiddet yoluyla olmuş ne çıkar? Eşsiz makinelerin gürültüsüyle uğuldayan bu Kudüs'te boğazlanmışın çığlığını kim anımsayacaktır? Tarihin sonuna atılmış olan ve bir yıkımla birleşen altın çağ her şeyi doğrular böylece. Böyle bir umudun kimi sorunları neden önemsemediğini, neden ikinci derecede bıraktığını anlamak için Marksçılığın baş döndürücü tutkusu üzerinde düşünmek, aşırı öğüdünü değerlendirmek gerekir. İnsan özünün insanca ve insan için insana mal edilmesi olan komünizm, insanın toplumsal insan, yani insanca insan niteliğiyle kendine dönüşü olarak, iç atılımın bütün zenginliğiyle bilinç ve tam bir dönüş olan komünizm, evet işte bu komünizm, tam bir doğacılık olduğundan insancılıkla birleşir. İnsan ile doğa, insan ile insan arasındaki, töz ile varlık, nesnellik ile benlik, özgürlük ile zorunluluk, birey ile tür arasındaki kavganın gerçek sonudur. Tarihin gizemini çözer, çözdüğünü de bilir. Burada yalnızca dil bilimsel olmaya çalışır. Öze gelince, verimlendirilmiş çölleri, menekşe tadında içilebilir deniz sularını, ölümsüz baharı muştulayan Fourier'in sözlerinden ne farkı vardır bu sözlerin? İnsanların ölümsüz baharı bir papalık genelgesi diliyle muştulanır. Tanrısız insan, insan cennetinden başka ne isteyebilir, ne umabilir? Müritlerin coşkusu bununla açıklanır. Bunalımsız bir toplumda ölümü bilmemek kolaydır der içlerinden biri. Ama ölüm bunalımı kendi işinden bunalmış emekçiden çok boş gezeni etkileyen bir lükstür. Toplumumuzun gerçek suçu da budur işte. Her sosyalizm ütopyadır. Hepsinden önce de bilimsel olanı. Ütopya Tanrı'nın yerini geleceğe verir. Gelecekle aktöreyi özdeşleştirir o zaman. Biricik değer bu geleceğe hizmet eden şeydir. Hemen her zaman zorlayıcı, hemen her zaman dediği dedik olması bundandır. Marx bir ütopyacı olarak korkunç öncülerinden ayrılmaz, öğretisinin bir yanı da kendisini izleyecekleri doğrulardır. Marksçı düşün altında yatan aktörel gereklilik üzerinde ısrar etmiş olanlar elbette haklıdır. Marksçılığın başarısızlığını incelemeden önce Marx'ın gerçek büyüklüğünün de bu olduğunu söylemek gerekir. Düşüncesinin odağına emeği, onun haksız alçaltılışını, derin onurunu yerleştirdi. Emeğin bir mala, emekçinin bir nesneye indirgenmesine karşı çıktı. Ayrıcalıklara ayrıcalıklarının tanrısal, mülkün de sürekli olmadığını anımsattı. İçleri rahat olmaya hakkı bulunmayanların içine bir kurt düşürdü ve eşsiz bir derinlikle suçu iktidarı elinde tutmaktan çok bu iktidarı gerçek soyluluktan yoksun, bayağı bir toplum yaratmak için kullanmak olan bir sınıfın foyasını ortaya çıkardı. Çağımızın umutsuzluğunu doğuran düşünceyi, bir düşkünlük, bir alçalış olmuş çalışmanın bütün yaşamı kaplamakla birlikte yaşam olmadığı düşüncesini ona borçluyuz. İstediği kadar böbürlensin toplum, bayağı hazlarını milyonlarca ölü canın emeğinden çıkardığı bilindiğine göre kim rahat uyuyabilir bu toplumda?
Ayrım sonu.